Ayrım Otuz Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 294. Savaşın, yıkımın ve çaresizliğin ortasında bile Noel arifesi umudun ve nezaketin yeşerdiği bir gündü. Pino bunu günün erken saatlerinde General Layers, Wynotsman'ı, Noel Baba'yı gotik hattında çalıntı ekmek, sığır eti, şarap ve peynir dağıtımını izlerken çalınca anlamıştı. Bunu aynı günün akşamı Anna ile birlikte binlerce Milanoluyla Duomo'daki üç devasa kubbenin etrafında ayin için toplandıklarında bir kez daha anladı. Naziler geleneksel gece yarısı kutlaması için sokağa çıkma yasağını kaldırmayı reddetmişlerdi. Ayini Kardinal Schuster yönetiyordu. Anna rahibi pek göremese de Pino Schuster'i vaazını verirken görebilecek ve rahibin İsa'nın doğumunun zorluğu hakkındaki bir konuşmayla onu dinleyen güruhu nasıl düzene soktuğunu izleyebilecek kadar uzundu. "Kalbinizi ferah tutun," dedi Milano Kardinali. "Efendimiz ve kurtarıcımız Yüce İsa'nın bu üç kelimesi bütün kurşunlardan, toplardan ya da bombalardan daha kudretlidir. Bu üç kelimeyi şiar edinenler korkusuz ve güçlüdür. Kalbinizi ferah tutun. Bu kelimeleri şiar edinenler zorbaları ve onların korku ordularını yener. 1944 senedir bu böyle olmuştur. Her zaman böyle olacağına da yemin ediyorum." Koro ilahi söylemek için ayağa kalktığında Pino'nun etrafındaki kalabalığın büyük bir kısmı Kardinal Schuster'in cüretkâr vaazıyla coşmuştu. Koroya katılmak üzere ağızlarını açtıklarında Pino, yıkılmış, savaştan yılmış yüzlerin umutlandığına, sayısız insanın bu umutsuzluk zamanlarında bile yeniden keyiflendiğine şahit oldu. "Şükranlarını sundun mu?" dedi Anna ayin sonrası katedralden ayrılırken. Elindeki alışveriş torbasını diğer eline aldı. "Sundum," dedi Pino. "Tanrı'ya seni bana hediye olarak verdiği için şükrettim." "Bu çok hoş. Doğru da sen beni korkusuz yapıyorsun Anna. Bense her zamanki kadar korkuyorum." "Korkma," dedi Pino kolunu omzuna koyarak. "Benim korktuğumda bazen yaptığım şeyi yap. Başka biri, çok daha cesur ve zeki biri olduğunu hayal et." Karanlığın içinden La Scala'nın zarar görmüş enkazının yanından geçip deri mağazasına doğru giderlerken, "Galiba bunu yapabilirim," dedi Anna. "Yani başka biri gibi davranabilirim." "Bunu yapabileceğini biliyorum," dedi Pino ve yanında Anna ile kendini yenilmez hissederek Albert dayının mağazasına doğru yürüdü. Ara sokaktaki arka kapıyı çaldılar. Albert dayı fabrikanın dikiş odasının kapısını açtı ve içeri girdiler. Tabaklanmış deri kokusu bütün odayı sarmıştı. Kapı kilitlendiğinde dayısı ışığı yaktı. "Bu kim?" diye sordu Albert dayı. "Arkadaşım," dedi Pino. "Anna Marta bana yardım edecek." "Sana bunu tek başına yapmanın daha iyi olacağını söylediğimi sanıyordum." "Okkanın altına giren ben olduğuma göre bunu kendi istediğim şekilde yapacağım."
"Nasıl yapacaksın yani?"
"Bunu söyleyemem." Albert dayı bundan pek memnun olmuşa benzemiyordu ama Pino'ya saygı da duyuyordu.
"Nasıl yardım edebilirim peki? Neye ihtiyacım var?"
"Üç şişe şaraba. Biri açılmış ve mantarı yeniden yerine konmuş olsun lütfen."
"Getiriyorum," dedi dayısı ve yukarıya eve çıktı.
Pino sokak kıyafetlerini çıkarıp üniformasını giymeye başladı. Anna alışveriş çantasını bir kenara koyup atölyenin içinde dolaşmaya, kesim tezgahlarını, dikiş istasyonları ve kimisi bitmiş kimisi yarım kalmış deri malların doldurduğu rafları incelemeye başladı. "Burayı sevdim," dedi.
"Ne?"
"İçinde yaşadığım bu dünyayı, kokuları, bu güzel zanaatkarlığı, benim için rüya gibi bir şey bu."
"Galiba daha önce hiç böyle bakmamıştım ama evet güzeldir."
Albert dayı yanında Greta yenge ve Baka ile birlikte aşağı indi. Radyo operatörünün elinde Pino'nun Nisan ayında gördüğü şeritler ve sahte bir taban olan tabaklanmış valiz vardı. Dayısı hala diri eşyaları hayranlıkla izleyen Anna'ya bakıyordu.
"Anna işlerine bayıldı," dedi Pino. Dayısı yumuşamıştı. "Öyle mi? Beğendin mi?"
"Hepsi kusursuz yapılmış," dedi Anna. "Bunu yapmayı nereden öğrendiniz?"
"Öğretiliyor," dedi Greta yenge, Anna'ya şüpheci gözlerle bakarak.
"Bir usta öğretiyor. Sen kimsin, Pino'yu nereden tanıyorsun?"
Birlikte çalışıyoruz diyebilirim dedi Pino. Ona güvenebilirsin. Ben güveniyorum.
Greta yenge ikna olmasa da bir şey söylemedi. Baka valizi Pino'ya verdi. Radyo operatörü yakından paspal ve bitkin görünüyor. Uzun zamandır kaçak göçek yaşıyormuş hissi uyandırıyordu.
Ona dikkat et dedi Baka radyo işaret ederek. Sesi her yere ulaşıyor ama çok hassas bir şeydir.
Pino valizi aldığında ne kadar hafif olduğunu fark etti. Bunu aranmadan San Babila'ya sokmayı nasıl başardın?
Tünellerden soktu dedi Albert'ı saatine bakın. Artık acele etmen gerek Pino. Bunu sokağa çıkma yasağından sonra denemenin bir anlamı yok.
Anna, alışveriş torbanı ve açılmamış iki şişeyi getirebilir misin diye sordu Pino.
Anna bayıldığı el yapımı deri çantayı bırakıp Pino'nun ihtiyaçlarını aldı ve onunla birlikte mağazanın arka kısmına geçti. Pino valizi açtı, içine şarabı ve alışveriş torbasındakileri koyduktan sonra radyonun bileşenleriyle jeneratörü saklayan sahte tabanı kapadı.
Tamam dedi Pino valizi kapadıktan sonra gidebiliriz.
Bana sarılmadan olmaz dedi Greta yenge ve Pino'ya sarıldı. Mutlu Noeller Pino, Tanrı yardımcın olsun.
Anna'ya baktı. Sana da küçük hanım.
Mutlu Noeller Signora dedi Anna ve gülümsedi.
Albert dayı Anna'nın beğendiği deri çantayı ona uzattı. Cesur ve güzel Anna Marta'ya Mutlu Noeller.
Anna'nın ağzı açık kalmıştı ama değerli bir oyuncak bebeğe uzanan küçük bir kız gibi çantayı aldı.
Hayatım boyunca hiç böyle muhteşem bir hediye almamıştım. Onu asla yanımdan ayırmayacağım. Teşekkürler, teşekkürler.
''Rica ederiz.'' dedi Greta yenge.
''Kendinize dikkat edin.'' dedi Albert dayı. ''İkiniz de mutlu Noeller.''
Kapı kapandığında onları bekleyen şeyin ağırlığı Pino'nun omuzlarına çöktü. Amerikan malı kısa dalga vericiyle yakalanmak, ölüm fermanını imzalamaktan farksızdı. Pino sokağın ortasında durup tıpayı çıkardı ve Albert dayının açtığı leziz Chianti şişesinden büyük bir yudum aldıktan sonra Anna'ya verdi.
Anna birkaç yudumun ardından kocaman bir yudum aldı ve Pino'ya çılgınca gülümseyerek onu öptü.
''Bazen yalnızca inanman gerekir.''
''Rahipre hep böyle söyler.'' dedi Pino gülümseyerek. ''Özellikle de sonuçları ne olursa olsun doğru olan buysa.''
Sokaktan çıktılar, valizi Pino taşıyordu. Anna da şarabı yeni çantasına koydu, el ele tutuştular ve birkaç zigzag çizip sanki dünyadaki son iki kişi onlarmış gibi kıkırdadılar. Sokağın sonundaki Nazi kontrol noktasından gürültülü kahkahalar yükseliyordu.
''İçmişler galiba.'' dedi Anna.
''Daha iyi.'' dedi Pino ve annesiyle babasının yaşadığı apartmana doğru yürüdü.
Eve yaklaştıkça Anna Pino'nun elini daha da sıkı tutuyordu.
''Sakin ol.'' dedi Pino usulca. ''Sarhoşuz ve dünyanın umurunda değiliz.''
Anna şaraptan büyük bir yudum aldı. ''Önümüzdeki birkaç dakika ya her şeyin sonu ya da her şeyin başı olacak.''
''Hala geri dönebilirsin.''
''Hayır Pino, ben senin yanındayım.''
Apartmanın ön tarafındaki merdivenleri çıkıp kapıyı açarlarken Pino bir anlığına telaşa kapılıp şüpheye düştü ve Anna'yı buraya getirmenin, hayatını yok yere riske atmanın bir hata olup olmadığını düşündü. Ama sonra kapıyı açınca Anna ona yaslandı ve Noel şarkıları söyleyerek kahkahalara boğuldu.
''Başka biri ol.'' diye geçirdi Pino içinden ve lobiden sendeleyerek geçerken Anna'ya katıldı.
Pino'nun tanımadığı silahlı iki Waffen SS nöbetçisi asansörün ve merdivenin başında durmuş dikkatli gözlerle onlara bakıyordu.
''Bu da nesi?'' dedi biri İtalyanca. Diğeri ise makineli tüfeğiyle kendilerini korumaya çalışıyordu. ''Siz kimsiniz?''
''Ben burada oturuyorum. 6. katta'' dedi Pino dili dolanarak. Kimliğini adamlara uzattı.
''Michele Lella'nın oğluyum. Adım Giuseppe. Organizasyon Todd'un sadık bir askeriyim.''
Alman askeri kimliğini alıp inceledi. Anna keyifli bir tavırla Pino'nun koluna girmişti.
''Sen kimsin?'' diye sordu diğer asker.
''Anna'' dedi Anna ve hıçkırdı. ''Anna Marta.''
''Belgelerini göster.''
Anna gözlerini kırpıştırdı, çantasını açtı ama sonra başını sarhoş bir tavırla salladı.
''Ah olamaz, bu yeni çantam, Noel hediyem. Kimliğimi diğer çantamda, Dolly'nin evinde unutmuşum. Dolly'yi tanıyor musunuz?''
''Hayır, senin burada işin ne?''
''İş mi?'' diyerek omurdandı Anna. ''Ben hizmetçiyim.''
''Lellaların hizmetçisi çoktan çıktı.''
Hayır dedi Anna elini savurarak. General Leyers'in hizmetçisiyim. Bu askerlerin dikkatini çekmişti. Özellikle de Pino, ben de generalin özel şoförüyüm deyince Noel arifesi nedeniyle bize izin verdi. Ve Pino boynunu açığa çıkararak başını sağ omzuna doğru eğdi, askerlere doğru bir adım attı ve süklüm püklüm gülümsedi. Annemle babam evde yok diye ekledi kısık ve tehlikeli bir sesle. Bu gece çalışmıyoruz, ev boş. Anna ile yukarı çıkıp, anlarsınız ya işte, kutlarız diye düşünmüştük. İlk nöbetçinin kaşları onaylarcasına yukarı kalktı. Anna kendisine bakan diğer nöbetçiye sırnaşık bir gülümsemeyle karşılık verdi. Tamam mı dedi Pino. Ya ya dedi nöbetçi gülerek Pino'ya kimliğini iade ettikten sonra. Yukarı çıkın, sonuçta Noel'deyiz. Pino kimliğini alıp gelişi güzel bir şekilde cebine sıkıştırdı. Size minnettarım. İkimiz de minnettarız dedi Anna utangaç bir tavırla ve yeniden hıçkırdı. Pino en sonunda özgür kaldıklarını düşünerek merdivenlere yöneldiği sırada valizdeki şişeler birbirine çarptı. Valizin içinde ne var diye sordu diğer nöbetçi. Pino kızarıp gülmeye başlayan Anna'ya baktı. Pino'nun Noel hediyesi dedi Anna. Gösterin dedi nöbetçi. Olmaz diyerek itiraz etti Anna. Sürpriz bozulur. Açın dedim diye ısrar etti ikinci nöbetçi asker. Pino yeniden kızarıp omuzlarını silken Anna'ya baktı. Pino içini çekti, eğildi ve valizin iplerini çözdü. Kapağı kaldırdığında iki şişe Chianti, kırmızı saten bir büstiyer ve ona uyumlu kilot, jartiyer ve kırmızı jartiyer çorabı, siyah beyaz bir Fransız hizmetçi kostümü ve jartiyer lastiği, kilot, siyah ipek çorap, siyah dantelli sütyen ve kilot ortaya çıktı. Sürpriz dedi Anna usulca. Mutlu Noeller. İlk asker kahkahalara boğularak hızlıca Almanca bir şeyler söyledi ama Pino anlamadı. Diğer asker de gülmeye başlayınca Anna da onlara katıldı ve söylediği Almanca şeyler askerleri daha da güldürdü. Pino neler olup bittiğini bilmiyordu ama fırsattan istifade ederek şarap şişelerinden birini aldı ve valizi kapadı. Şarabı askerlere doğru uzattı. Size de mutlu Noeller. Ya dedi nöbetçi asker şarap alarak güzel mi? Magnifico, Siena yakınlarında bir şaraphaneden. SS askeri şişeyi hala sırıtan askere uzattıktan sonra yeniden Pino ile Anna'ya baktı. Teşekkürler, sana da hizmetçi kadına da mutlu Noeller. İki nöbetçi asker ve Anna yeniden kahkahalara boğuldu. Pino ile birlikte kafes asansöre doğru yürürlerken Pino da nedenini anlamasa bile gülmeye başladı. Asansör yükselmeye başladığında Nazi askerler keyif içinde sohbet edip şarap şişesini açmaya uğraşıyorlardı. Asansör üçüncü kata vardığında ve Pino ile Anna artık gözden kaybolduğunda başardık diye fısıldadı Anna. Onlara ne söyledin? Edepsiz bir şey. Pino güldü uzanıp Anna'yı öptü. Anna valizin üstünden geçip Pino'ya sarıldı. Beşinci kattan ve ikinci Waffen SS askerlerinin gözlerinin önünden birbirlerine sarılmış halde geçtiler. Pino gözlerini açıp askerlere baktığında karşısında iki kıskanç erkek gördü. Eve girdikten sonra kapıyı kapayıp ışığı açtılar, valizi ve radyoyu dolaba koyduktan sonra sarmaş dolaş koltuğa oturdular. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim dedi Anna parlayan gözlerini kocaman açarak. Aşağıdayken ölebilirdik. Böylelikle asıl önemli olanın ne olduğunu görmüş oldun dedi Pino. Yumuşak öpücüklerini Anna'nın yanaklarına ve yüzüne kondurarak. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Ben galiba seni seviyorum Anna. Pino Anna'nın da aynısını söylemesini umuyordu ama Anna ciddi bir ifade takınarak kendini geri çekti. Hayır böyle söyleme. Neden? Anna biraz zorlandıktan sonra cevap verdi. Benim kim olduğumu bilmiyorsun, tam olarak bilmiyorsun. Seni her gördüğümde kalbimde çalmaya başlayan müziği ne durdurabilir ki? Anna bakışlarını kaçırdı. Dul olduğum gerçeği olabilir mi? Dul mu dedi Pino hüzünlü bir sesle. Evli miydin sen? Dul kalman için evlenmiş olman gerekir dedi Anna Pino'yu süzerek. Sen dul olmak için fazla gençsin. Eskiden buna üzülürdüm Pino. Şimdi ise bu yalnızca herkesin söylediği bir şey. Pekala dedi Pino öğrendikleriyle mücadele etmeye devam ederek. Bana ondan söz etsene. Bu görücü usulü bir evlilikti. Anna'yı kocasının ölümünden sorumlu tutan annesi bir an önce onu başından atmak ve çeyiz olarak gelecek eve konmak için sabırsızlanıyordu. Adamın adı Christian'dı. Çok yakışıklıydı dedi Anna acı içinde gülümseyerek. Subaydı. Evlendiğimiz gün benden 10 yaş büyüktü. Düğün gecesinden ve 2 günlük balayından sonra gemiyle Kuzey Afrika'ya gönderildi. Bundan 3 sene önce Tobruk diye bir çöl şehrini korurken öldü.
Onu sevmiş miydin diye sordu Pino boğazı düğümlenerek.
Anna çenesini kaldırdı. Mussolini'nin o aptal savaşına katılmak için yola çıktığında onun için delirip delirmediğimi mi merak ediyorsun? Hayır, onu tanımıyordum bile. Gerçek aşkın alevlenip yanması için hiç zamanımız olmamıştı. Ama bana geri döneceğine inandığım zamanlarda ona aşık olma fikrinden hoşlandığımı itiraf etmeliyim. Pino Anna'nın gerçekleri anlattığını hissedebiliyordu.
Ama sen onunla seviştin değil mi?
O benim kocamdı dedi Anna öfke içinde. 2 gün seviştikten sonra savaşa gidip öldü ve ben de kendi başımın çaresine bakmak zorunda kaldım.
Pino bu duyduklarını bir süre düşündü. Anna'nın meraklı yaralı gözlerine baktığında göğsündeki müziğin kıpırdandığını hissetti. Umurumda bile değil dedi. Sana öncekinden bile daha çok hayranım. Seni öncekinden bile daha çok takdir ediyorum.
Anna gözlerini kırpıştırarak gözyaşlarından kurtulmaya çalıştı. Bunu öylesine söylemiyorsun değil mi?
Hayır dedi Pino. Şimdi seni sevdiğimi söyleyebilir miyim?
Anna bir an tereddüt ettikten sonra utangaç bir tavırla Pino'ya sokuldu. ''Beni sevdiğini gösterebilirsin de'' dedi. Bir mum yaktılar ve üçüncü Chianti şişesini de içtiler. Anna Pino için soyundu. Pino'nun da soyunmasına yardım etti ve ikisi oturma odasının yerine yastıklardan, kırlentlerden, çarşaflardan ve battaniyelerden yaptıkları yatağa uzandılar. O Anna olmasaydı Pino teninin ve dokunuşlarının heyecanına kapılabilirdi. Ama Anna'nın dudaklarının çağrısının ve gözlerinin büyüsünün ardında Pino çok daha ilginç ve ilkel bir şeye kapılmıştı. Sanki Anna insan değil bir ruhtu, bir melodiydi, aşkın mükemmel bir enstrümanıydı. Birbirlerini okşadılar, birleştiler ve Pino o ilk heyecanla Anna'nın ruhunun olduğu kadar vücudunun da en derinlerine karıştığını hissetti. 23. Bölüm. O gece Pino için Anna ve düetlerinin zevki dışında ne uyku vardı ne de savaş. 1944'ün Noel gününde şafak sökerken birbirlerinin kollarına sokulmuşlardı. ''Dünyanın en güzel hediyesi bu'' dedi Pino, Dolly'nin kıyafetlerini çıkardığında bile. Anna güldü. ''Zaten bedeni bana uymuyor.'' Nöbetçi askerlerin defile istememelerine sevindim. Anna yeniden güldü ve yavaşça Pino'ya vurdu. ''Ben de öyle.'' Pino yorgun düşüp kendini derin ve mutlu bir uykuya teslim edeceği sırada yatak odalarının önündeki koridordan yaklaşan ayak seslerini duydu. Hemen yattığı yerden fırlayıp sandalyenin üstünde kılıfında duran Walter'ini aradı. Silahı aldıktan sonra etrafı kolaçan etmeye başladı. Tüfeğini çoktan ağabeyine doğrultmuş olan Mimo, ''Mutlu Noeller, Nazi çocuk'' dedi. Mimo'nun yüzünün sol yanında derin ve mor bir yara izi vardı. Bedeninin geri kalan kısmı gotik hattındaki Alman askerleri gibi savaşla yoğrulmuş görünüyordu. Albert dayının eline geçen raporlarda Mimo'nun tuzağa düşürülüp bir sabotaja maruz kaldığı, savaştığı ve savaşta da büyük bir cesaret gösterdiği yazılıydı. Mimo'nun gözlerindeki pası gören Pino raporların doğru olduğunu anlamıştı. ''Yüzüne ne oldu?'' diye sordu. Mimo kibirle gülümsedi. ''Bir faşist bıçağını savurdu ve beni ölüme terk etti. Ödlek.'' ''Kim o ödlek?'' dedi Anna, çarşafları sarınıp öfke içinde ayağa kalkarak. Mimo Anna'ya baktıktan sonra Pino'ya dönerek başını iki yana salladı.
''Yalnızca ödlek ve hain olmakla kalmamış, bir de Noel'de annemle babamın evine orospu getirip onu yatak odasında becermişsin.''
Pino öfkelenmeyi bile beklemeden tabancasını kabzasından tutup kardeşine doğrulttu. Walter Mimo'nun yaralı yanağına çarpıp dengesini sarstı. Mimo acı içinde inliyordu. Pino iki büyük adımla koltuğun yanına gelip kardeşinin yüzünü yumruklamaya çalıştı. Mimo aniden geri çekildi ve ağabeyine tüfeğin dipçiğiyle saldırdı.
Pino silahı yakalayıp çektikten sonra Mimo'nun karnına tıpkı Casa Alpina'dayken Tito'nun ona vurduğu gibi vurdu. Nefesi kesilen Mimo yemek odasının zeminine kapaklandı. Pino tüfeği bir kenara attıktan sonra Mimo'nun üstüne oturdu, boğazına yapıştı. Yaralasın ya da yaralamasın kardeşinin yüzüne tek ve sert bir yumruk indirmek istedi. Ama tam güç kazanmak için geri çekildiği sırada Anna çığlık attı. ''Hayır Pino, biri duyarsa her şey mahvolur.'' Pino kardeşine vurmayı çok istiyordu ama boğazını bırakıp ayağa kalktı. ''Kim o?'' diye sordu Anna. ''Kardeşim'' dedi Pino tiksinerek. ''O eskidendi'' dedi Mimo yattığı yerden aynı nefretle. ''Fikrimi değiştirip seni Noel günü gebertmeden önce buradan defol'' dedi Pino. Mimo ağabeyine saldırmak ister gibi baktıktan sonra dirseklerinden güç alarak kalkmaya çalıştı. ''Bir gün ve o gün çok yakında gelecek Pino. Bir hain olduğun için kendinden nefret edeceksin. Naziler düşecek ve işte o zaman umarım Tanrı yardımcın olur.'' Mimo ayağa kalkıp tüfeğini aldı, arkasına bakmadan yatak odalarına doğru giden koridoru yürüdü ve gözden kayboldu. ''Keşke ona söyleseydin'' dedi Anna Mimo gittikten sonra. ''Bilmemesi gerek, bu onun iyiliği için ve benim iyiliğim içindi.'' Pino aniden titremeye başlamıştı. Anna vücuduna sardığı battaniyeleri açtı. ''Üşümüş ve yalnız kalmış görünüyorsun.'' Pino gülümseyerek Anna'ya sokuldu. Anna battaniyeleri hem kendine hem Pino'ya sardıktan sonra ona sıkı sıkı sarıldı. ''Noel sabahında hayatımın en güzel gecesinden sonra böyle bir şey yaşadığın için üzgünüm.''
''Hayatının en güzel gecesi miydi?''
''Sen doğuştan yeteneklisin'' dedi Anna ve Pino'yu öptü. Pino güçsüz bir tavırla gülümsedi. ''Gerçekten mi?''
''Ah Tanrım, evet.''
Anna ile Pino yeniden yatağa uzandılar, birbirlerine sarıldılar ve haftalar boyunca uyuyamayacakları o son güzel uykuya daldılar. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 304.